Ayrım 14, sayfa 183. Yeni bölüm, camide can pazarı. Sabaha karşı dalmışım. Çalar saat 8'e kurmuştum. Sesiyle uyandım. Bir müddet oyalandım yatakta. Sonra kalktım, kapıcının kapıdaki torbaya bıraktığı taze ekmeği ve gazeteyi alıp mutfağa girdim. Çay koydum demliğe. Salona yürüdüm. Önce televizyonu, sonra da balkon kapısını açtım ardına kadar. İçeriye temiz hava ve güneş doldu. Yemek odasındaki sandalyelerden birini alıp balkona çıktım. Komşum elimi alıp da kendi balkondaydı o sırada. Sabah sohbetinden kaçınmak için iskemleyi iyice geriye çekip oturdum. Tam karşımdaki manzaranın tadını çıkarmaya hazırlanıyordum ki kulağıma televizyonun sesi çalındı. Gezi ile ilgili konuşuluyordu. İçeri geçtim. Aa, o da nesi? Televizyondaki görüntüde köprünün üzeri araba yerine insan doluydu. Yanlış görüyor olmalıydım. Uykusuz geçen geceden sonra gözlerimi kırpıştırıp tekrar baktım. Doğru görmüştüm. Köprünün üzerinde karınca sürüsü gibi insan vardı. Ağır ağır dalgalanarak Anadolu yakasından bizim tarafa yürüyorlardı. O kadar şaşkındım ki balkona dönüp az önce konuşmaktan kaçındım. Komşum Neriman Hanım'a seslendim. Neriman Hanım, hu, hoş geldiniz Handancığım dedi. Duydum kapıcıdan, kardeşiniz vefat etmiş. Hayırlısıyla yerleştiğinde sonra ise baş sağlığını ziyarete geleceğim. Neriman Hanım, televizyonda köprüyü gördünüz mü bu sabah? Görmez olur muyum? Her kanal vermez ama Halk TV'de her şey var. Bir saattir seyrediyorum. Akın akın geliyorlar. Kim bunlar? Ne için geliyorlar? Karşı tarafta oturan insanlar. Çocuklarına, dostlarına destek olmak için geliyorlar. Yetti gari demeye geliyorlar. Bize hakaret edip durma, nah buramıza geldi, eliyle boğazını gösterdi demeye geliyorlar. Karşı tarafta her yaştan çok ahbabım vardır benim. Kızımın da torunlarımın da arkadaşları var. Sonra sürekli haberleşiyoruz hepsiyle. Bu yüzden biliyorum. Yaşlı başlı insanlar, teyzeler, amcalar, gençler, memurlar, esnaf, iktidarın bir sokmak istediği dar çuvala sığmayanlar hep geliyorlar seslerini duyurmak için. İyi de ne yapacaklar? Biz de varız deyip dönecekler evlerine. Başka ne gelir ki ellerinden? Aman yeniden bir darbe falan olmasın da. Ne darbesi canım? Ordunun temkinli hapiste. Zaten kimsenin darbe falan istediği yok. Darbeden gına geldi hepimize. İstediğimiz hayatımızı yaşayabilmek, hepsi bu. Nereye gidiyor önce insan diye sordum yine. Taksim'e mi? Herhalde. Gidebilirlerse elbette. Gaziyip duruyorlar insanları. Aslığım olmasa ben de giderdim. Bir sen eksiktin, koca karı diye geçirdim içimden. Gösteri yapanlara da, göstericilere eziyet eden polislere de, onlara bu emirleri verenlere de müthiş kızıyordum. Huzurlu bir yaşam için koşup gelmiştim memleketime. Gel gör ki gösteri meraklıları ve kolluk kuvvetleri yüzünden sokakta yürümeye bile imkan yoktu. İçeri geçtim. Defne'yi sabah ondan önce uyandırmamayı düşünüyordum ama köprüyü o halde görünce bekleyemedim. Telefona koştum, hemen açtı. Günaydın dedim, kalktın mı? Kalktım ama kahvaltı etmedim henüz. Nasıl geçti akşamın? Hala bana da tutman hiç gerek yoktu. Kızım, senin için endişelenmem suç mu? Yalnız kalma, sıkılma diye. Benim için endişelenmen suç değil ama çok sıkıcı. Yapayalnız mı kalmayı tercih ederdim? Evet, sen beni düşünme, merak etme, rahat bırak beni. Evin temizlenecek, gelir alırsın beni otelden. Yetti ama bu nankörlük, tepem attı. Tamam, öyle olsun dedim. Madem ne yapsam makbule geçmiyor, kendi başının çaresine bak. Yalnız şunu bil ki, köprünün üzerinde binlerce insan Taksim'e doğru ilerliyor. Orası ana baba günü olacak. Aklın varsa otelde kalırsın ya da bana bir saat süre gelip alayım seni. Sana yalan söylemek istemiyorum. Bugün arkadaşlarla parkın karşısındaki kafede buluşup bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da parkta nöbetteyiz. Akşam üstünden evvel gelme hala. Bir şey olursa cepten ararım. Defne, Türkçe anlamıyorsan bir kere de İngilizce söyleyeyim. Parka gitmeni istemiyorum. Orası tehlikeli. Polis falan gelecek olursa gitmem, merak etme. Bak söz ver, ortalık karışırsa otele döneceksin. Söz. Kapattım telefonu. Kapattığım anda pişman oldum. Keşke seni hemen almaya geliyorum deseydim de düşündüm. Olan olmuştu. Çayımı elime alıp televizyonun karşısına yerleştim. İnsanlar rengarenk giysileriyle kıvıl kıvıldılar köprünün üzerinde. Kol kolana, omuz omuza telaş etmeden yürüyorlardı. Sanki bir gökkuşağı uzanıyordu Anadolu yakasından Rumeli'ye doğru. Çayımı bitirince kapattım televizyonu. Yapacak çok işim vardı. Odama gittim. Giyinirken kapı çaldı. Hacer, gelini ve boyacı geldiler. Koşuşturmalı bir başka gün başlıyordu bana. Mutfağa gerekli erzakın tümünü henüz almamıştım. Alışveriş etmeli, arabamla ilgilenmeli ve defterinin mavi duvarda uyacak perdeli kumaş bulmalıydım. Siz kendinize bir makarna haşlayın Hacer dedim. Yumurta ve meyve de var dolapta. Sen biz düşünme abla dedi Hacer. Biz yaparız bir şeyler. Ne güzel, kimse benim ilgimi alakamı istemiyordu. Çektim kapıyı çıktım. Hava çok güzeldi. Yollar sakindi. Gerginlikten polise satan, göstericiden falan eser yoktu buralarda. Köprüde binlerce kişi yürüyerek Taksim'e akıyordu. Sosyal medyada başka şehirleri yayılan gösteri haberleri, gaza boğulmuş şehir meydanları, tazelikli su sıkan ürkütücü araçlar, yüzleri maskeli acımasız polis görüntüleri, televizyon kanallarında gergin, kızgın, endişeli konuşmacılar vardı ama İstanbul'un benim yaşadığım semtimde sümbüllerin leylaklarının üzerinde kelebekler uçuşuyordu. Nasıl işte bu? Bu semtlerde yaşayan bizlerin bu hale gelmemize hiçbir payı yok muydu? Umurduğum duymazlık neydik biz? Artık kafamdan attım bu düşünceleri. Yine kişisel meselelerime döndüm. İşimin hepsini bitirene kadar Defne'yi aramamaya kararlıydım. Akşama doğru eve döndüğümde telefon edecektim. O beni arayacak olursa hemen duyabileyim diye telefonumu çantamdan çıkarıp titreşim kolumda da getirdim ve ceketimi cebine koydum. Akşama doğru eve döndüğümde ben tüm işlerimi bitirmiştim. Evin temizliğiyle boyası da tamamlanmıştı. Hacer ve ekibi gitmişlerdi. Elimdeki torbaları mutfaklı dolapları yerleştirdim. Defne'nin perdeleri için seçtiğim birkaç eşantiyonu yatağın üzerine serdim. Bir duş aldım sonra. Kendime bir kahve yaptım. Buzdolabında bir avuç makarna kalmış, yemek yapmaya üşendim bu yorgunlukla. Biraz dinlenip televizyona bir göz atıp kız almaya gidecektim. Onlarda polis yolları kesmiş bile olsa en kötü ihtimalle otelin kafesinde bir şeyler yerdik. Son dakikaya kadar da telefon etmeyecektim Defne'ye. Görsün bakalım ilgisizlik mi daha iyiydi yoksa sevgi ve alaka mı? Kahvemi alıp televizyon karşısına kuruldum. Köprüdekiler Taksim'e ulaşmışlardı. Kanalların çoğu ise başka bakan her zaman gibi asabi gergindi. Bazı kanallarda yine asabi gergin, kızgın insanlar konuşuyordu. Şeytan diyordu ki al kızı Amerika'ya geri dön. Ama dönersem ipin ucu büsbütün kaçardı elimden. Sonra oralarda ne yapardım ben, nasıl para kazanırdım? Oysa kendi şehrimde, kendi evimde, hayatımızı yoluna koyduktan sonra ben tekrar çalışma hayatına dönecektim. Belki bir şirkete ortak olurdum yine. Ya da üst düzey yönetici olarak bir reklam şirketinde iş bulurdum. Mutlaka bulurdum da önce Defne'nin üniversite işini yoluna koymalıydım. Taksim'e sabah aküsünü doldurttuğum, yıkatıp pırı pırıl ettiğim arabamla gitmeyi düşünmedim değil. Ama otelin bulunduğu yerde park etmenin imkanı yoktu. En yakın duraktan bir taksi çağırdım. Durakta taksi kalmamış. Başka taksi duraklarını denedim. İstanbul taksi sorununu unutmuşum. Bu saatlerde bul ki binesin. Yoldan çevirmekten başka çare yoktu. Evden ayrılmadan Defne'yi aradım. Seni almaya gidiyorum demek için. Meşguldü. Kiminle konuşuyordu acaba? Derinle mi? Yolda olduğumu bildiren bir mesaj attım. Yetinmedim. İkinci mesajı da attım. Beni otelde bekle. Çıktım evden. Ana caddeye kadar yürüdüm. Arabalar akıp duruyordu önümden. Ama taksilerin hepsi doluydu. Epey bekledim. Sonra az uzağımda bir taksinin müşteri indirdiğini gördüm. Taksi taksi diye bağırarak koştum. Araba tam kalkarken kapısına yapıştım. Nereye diye sordu şoför. Taksim'e. Beşiktaş'tan öteye yolu kesmişler hanım. Üst yoldan gideriz. Mecidiyeköy cehennemine gidilmem ben. Sahilden git. Gidemediğin yerde inerim. Bindim. Akşam trafiğin içinde milim milim ilerlemeye başladık. Şoför konuşkandı ama benim konuşmaya ne mecalim ne de niyetim vardı. Bir kere tam olarak nereye oluyordu kavrayabilmiş dahi değildim. Bir yıla yakın bir ayrılıktan sonra ülkeme döner dönmez bir kargaşanın içine düşmüştüm. Korumam gereken ve laf geçirmediğim bir genç kız vardı elimde. Onun için endişeleniyordum. Yolların kesilmesine, hayatın engellenmesine kızıyor, ayrıca Defne İstanbul'da sıkılacak diye korkuyordum. Parkta 3-5 ağaç kesilecek diye insanların ayaklanmalarını kıta değiştirerek şehrin bir ucundaki öte ucuna gitmeye kalkışmalarını da çocukça buluyordum. Şoför beni dinlediğimi sanarak bir şeyler anlatıp duruyordu. Başbakan, bu park alışveriş merkezi ve restansları mutlaka dikeceğim demiş. İçki içen alkoliktir demiş. Ne yapacağımı birkaç çapulcuya soracağım demiş. Polisten yana mıydı, göstericilerden yana mıydı, onu bile anlayacak kadar dinlemedim adamı. Ortaköy geçince ileride işlerinin çığırından çıktığı belli olmaya şoför de söylenmeye başladı. Geri dönmek istiyor, dönemiyordu. Çünkü her iki yöne de müthiş bir araç yığılması vardı. Çaresiz beni Barbaros Bulvarı'na kadar getirdi ve meydana girmeden indirdi arabadan. Barbaros'tan yukarı kaçtı. Ben düz ayakkabı giydiğimi şükrederek Dolmabahçe istikametine doğru yürümeye başladım. Meydanı kapkara bir bulut kaplamıştı. Dolmabahçe'ye yaklaştığımda gözlerim ve boğazım fena halde yanmaya, göğsüm sıkışmaya başladı. Benim gibi öksüren, tıksıran yüzlerce insan, başı kesilmiş tavuklar gibi kendilerini oradan oraya atıyorlardı. Yerlere düşenleri, Birileri kollarından kaldırıyor, çekeliyor, sürüklüyorlardı. Bir iki savaşın içine düşmüş gibiydik. Kalkanlı ve gaz maskeli polisler, bir sokakta yürüyen halkın düşmanıydı da her birimizi eziyet etmekle görevlendirilmişlerdi sanki. Sert bacamı sızdılar. Oyrattılar, itip kalkıyor, yeri devrilenleri tekmalatıyorlardı. Düşe kalka, kimi zaman ayakta, bazen dört ayak ilerlemeye çalışıyorduk. Nereye gidiyorduk acaba? Sanırım o anda kimse nereye gittiğini bilmiyordu. Dumansız bir yere, nefes alabileceği bir alana. Bu korkunç sürüklenme, göğsümdeki dayanılmaz yangın, gözlerimden inen yaşlar ne kadar sürdü bilemiyorum. Zaman kavramını ip kaybetmiştim. Defne bile yoktu gözümde o sırada. Canımı kurtarmaya bakıyor, nefes almak için yırtınıyordum. Arkadan gelenlerin ittirdikleri yöne düşe kalka öksürü tıksırı ilerledim. Nereye gittiğimi görmeden, düşünmeden canavliyle. Kara bulut kapak gibiydi üzerimizde. İlerlemeye devam ettik. Sonra insanlar birden sağa doğru meylettiler. Bir konuşma başladı aralarında. Kaldım. Ben de onlarla birlikte ilerledim. Zaten kimsenin istediği yöne gitmesine imkan yoktu. Ya hep birlikte sağa, ya hep birlikte sola. Yoksa ezilerek ölürdü insan. Durduk. Bir caminin içinde olmalıydım. İki delikanlı yolumu kesti. İçeri girmeden ayakkabınızı çıkarın lütfen dedi biri. Babet ayakkabılarımı çıkarıp çantama attım. Tam yanımda uyduruk bir sedede kanlar içinde genç bir çocuk vardı. Aynı genç onun ayakkabılarını da çıkarttı. Ayakkabılığa koydu. Neredeyiz biz diye sorarken öksürük krizine tutuldum. Bezmi Alem Camii'nde. Yaralı mısınız? Herhangi bir sıkıntınız var mı? Yok. Yanık? Sadece nefes alamıyorum. Hanımı Doktor Özcan'ın köşesine yönlendirin. Gençlerden biri koluma girdi. İki büktüm yürüdüm içeriye ve nihayet rahatça bir nefes çektim içime. Bir köşede toplaşmış, gözleri kıpkırmızı, öksürüp tıksaran insanların yanına götürdü beni. Beyaz gömlekli genç adama, kırığı yanığı yok, sadece nefes almakta güçlük çekiyor dedi. Pet şişedeki suyu bir tasın içinde aktırarak önce gözlerimi ve yüzümü yıkadılar. Uzanmam için yer açtı oturanlar. Sırt üstü yatıp derin nefes alıp vermeye çalıştım. Başım dönüyordu ama yavaş yavaş kendime geliyordum. Bir müddet sonra doğrulup oturdum, etrafıma baktım. Daha önce için hiç görmediğim bir camideydim. Tavanda muhteşem bir avize asılıydı. Çoğunluğu genç ama her yaştan ve cinsten insanlar yerlerde oturuyor, kimileri de yatıyordu. Benim bulunduğum köşe anlıyordum ki gazdan etkilenenlerin köşesiydi. Karşı tarafta bir başka genç doktor bir kızın kolunu askıya alıyordu. Yanıkları olanları ise öte tarafa toplamışlardı. Her içeri giren setliğe refakat eden genç, cerrahi yanık, kırık gibi bir tanımlamayla sesleniyor, setliğe o servisi veren uzman doktorun köşesine götürülüyordu. Devire dönüştürülmüş camide kesinlikle kendine özgü bir sistem, bir düzen vardı. Bir de imam ve mezun olduğunu tahmin ettiğim takkeli bir genç adam ortalıkta koşuşturuyor, dört bir tarafa yetişmeye çalışıyordu. Can pazarı gibiydi burası. Bir başka genç doktor yerde yatan birine göğüs masajı yapıyordu. Kanlar içindeki gencin ise ilk müdahalesi yapılmıştı. Ambulansla hastaneye nakli geliyordu ama arkadaşları polisin eline düşer diye izin vermiyorlardı. Burnumu sokup ölüce kama diyecek oldum. Polisin eline düşerse yaşama şansı hiç kalmaz dedi başımda bekleyen kız. Ben polislerle konuşacağım, ilk yardıma gitmesine izin vermeni rica edeceğim diye gençleri ikna etmeye çabaladı mezun. Birden gür bir ses duyuldu. Bir beyin travması geldi. Hemşire olan var mı aranızda? Yardım lazım. Genç bir kadın topallayarak yürüdü karşı köşeye. Ben de kalktım. Beyaz önlüklerden birinin yanına gittim. İlk yardım eğitimi almıştım deprem sırasında. Bir yardıma dokunabilir mi? Siz iyi misiniz? Nefes alamıyordum. Göğsüm hala yanıyor ama başka bir şeyim yok. Ortopedi köşesine gidin. Orada sarkı yapacak birine ihtiyaç var. Eliyle ortopedi köşesini işaret etti. Gittim gösterdiği yere. Halının üzerinde bir genç kıvranıyordu. İki karton arasına aldığı bacağı sararken gencin bacağını hiç kımıldatamadan yukarı tutmasını istedi doktor. Hemen diz çöktüm yere. Orada işim bitince bu kez kafasına mermi fişeği yemiş gencin yanına yolladılar beni. Doktora pansumanda yardımcı olmam için. Saatler ilerledikçe sadece yaralıların değil doktorların sayısı da içeri getirilen sağlık malzemeleri de fazlaştı. Demek ki hastanelerde nöbeti biten doktorları yaralılara yardım için buraya sevk eden bir mekanizma vardı. Yoksa bu kadar iyi organize edilmiş olabilir miydi bu hayat kurtaran geçişleri bir? Ufak tefek sarıklara, yaralanmalara hemen pansuman yapılıyor, kırıklar alçıya alınıyor, nefes alamayanlara oksijen maskeleri takılıyor, ağır yaralılar ise ilk yardıma sevk edilmek isteniyordu ama dışarı çıkabilene aşk olsun. Ben bu hengame içinde pek çok kere aramış ve nihayet ulaşmıştım Defne'ye. Sabahtan beri neler yaşamıştı bilmiyordum ama onu ulaştığında oteldeydi. Sakın dışarı çıkma, sakın. Ben yakında sayılırım. Ortalık sakinleşince geleceğim, bekle beni diye bağırdım telefona. Duydun mu dediklerimi Defne? Duydun mu? Sakın çıkma, odada bekle. Etraftaki gürültüden yanıtını işitemedim ama hiç olmazsa sesini duymuş olmanın rahatlığı içinde işime döndüm. Bu kez de sırtına gaz fişeği isabet etmiş birinin yarısına pansuman yapan tıp öğrencisine yardım için diz çöktüm yanına. Bir yaralıdan diğerine koşarken zaman mefhumunu kaybetmiştim. Saat ilerlemiyor olmalıydı çünkü içerideki manzara hiç değişmiyordu. Yeni gelenler yerde kıvranıyor, boğulurcasına öksürüyor ya da kanlar içinde hareketsiz yatıyorlardı. Bir savaş başlamıştı da ben mi duymamıştım? Düşman işgali altında mıydık? Birileri çıkartma yapmıştı da İstanbul'u halka karşı koymaya mı çalışıyordu? Belki de öyle olmuştu. Hiçbirimizin haberi yokken gökten tufan araçları inivermişti. Marslar onlara direniyorduk biz. Sabah güneşli güne uyandığımızda her şey yolundaydı. Sonra akşama doğru art arda patlayan gaz bombalarıyla başlayan uzaylı istilası. Öyle değil ise neydi bu anlamsız çatışma? Bu can ve yürek acısı neydi? Caminin içine birdenbire gaz kokusu yayılmaya başladı. Giderek ağırlaştı. Ve ayakkabılıkların bulunduğu ön bölümde insanları yerlerine göre doktorlara sevk eden tıp öğrencilerini bile içeri püskürtecek kadar yoğunlaştı. Kapı önüne yığılanlar önlenmez büyük dalga gibi aniden doldular camiye. Belli ki gaz bombasını caminin içine doğru fırlatmışlardı. Aynı anda polisler binanın ön tarafındaki camlarına parmaklarıyla vurmaya başladılar. İçeride büyük bir panik başladı. Doktorların en kıdemlisi çadırları bastırarak bağırdı. Cam kenarlarından çekilin, ortada toplanın ve yere çökün. Kaçılarda tedavi gören hastalara ortaya taşınmaları için yardım edildi. Şimdi hepimiz ortada bir öbektik. Doktorlar, sağlıkçılar, aralarında ağır durumda birkaç kişinin de bulunduğu yaralılar, tüm camiye sığınmışlar, birbirimize yaslanmış, nefeslerimizi tutmuş, sessizce başımıza gelecekleri bekliyorduk. Artık içeriye ne gösterici ne de yaralı geliyordu. Demek ki polis barikatları yıkmış, Dolmabahçe'deki insanları geri püskürtmüştü. Saatime bakmaya akıl ettim. 1:30'a geliyordu. Ah sabaha ne uzun zaman vardı. Uzun bir süre bu durumu muhafaza ederek bekleştik. Hiçbir gelişme olmayınca doktorlar meclisin polisler arabacılık yapmaya teklifini nihayet kabul ettiler. Meclisin dışarı çıktı. Gözaltı araçlarıyla kapının önünde bekleyen yüzleri maskeli polislere içerideki doktorların hastalarına sahip çıkma isteklerini aktaracaktı. Hayatı tehlikesi olan birkaç hasta vardı ki karakola falan değil ambulanslarla doğrudan hastaneye nakletmeliydiler. Biz içeride bekledik. Pazarlığın nasıl ilerlediğini duyamıyorduk. Uzunca bir bekleyişin sonunda polisin teklifi kabul ettiğini ancak camiyi boşaltmak için sadece 15 dakika mühlet verdiğini öğrendik. 15. dakikanın sonunda kesinlikle müdahale edilecekti. Doktorlara yeni iş düştü. 80'e yakın hastayı 15 dakikada ambulanslarla taşımak kolay değildi ama başka seçenek yoktu. Sağlıkçıların ve benim gibi eli ayağı tutanların yardımıyla tahliye başladı. Bir yandan tıp öğrencileriyle bir sağlıkçılar camiden ayrılmadan önce ortalığı temizlemeye çalışıyorlardı. Yerden sargı bezleri, kanlı pamuklar toplanıyor, torbaları dolduruluyordu. Yine de bir miktar süpürüntü kaldı çünkü camiyi tamamen temizleyecek zaman yoktu ve polis elimizi çabuk tutmamız için sürekli anons yapıyordu. Camiyi boşaltma tamamlandı. Hastalar hastaneye, aralarında benim de bulunduğum göstericiler karakola sevk edildiler. Akşam üstüydü sularında başlayan kabus, sabahın üçünden itibaren bu kez karakola devam etti. Sırayla ifademiz alınıyordu. Sizin ne işiniz var o camide sorusunun bana değişik biçimlerde sorulmasına ben hep aynı yanıtı verdim. Yeğenimi bulmaya gitmiştim. Biber gazına maruz kalınca ben diğerleri gibi ölüme çıkan camiye sığındım. Hayır, camidekilerin hiçbirini tanımıyorum. Bazılarıyla orada tanıştım. Hayır, ne doktorları, ne sağlıkçıları, ne de tıp öğrencilerini tanıyorum. Aynı soruyu 40 kere sordunuz ama. Camiyi kim açtırmış? Kapalı mıymış cami? Camiler kapanır demek. Hiç açtırmış mı bilmiyorum. Ben sığındığımda içeride çok insan vardı. Ne demek neye yardım ettiniz? Camiye sürekli yaralılar, nefes alamayanlar geliyordu. Yardıma ihtiyacı olanlara herkes yardım etti elbette. İnsanız, eşek değiliz ki. Terbiyemi bozmayın efendim. Siz olsanız yardım etmez miydiniz? İçeride doktor da vardı, sağlıkçı da. Hatta tıp öğrencileri bile vardı. Ama an geldi 300 kişi doluştu camiye. Herkes birbirine yardımcı oldu haliyle. Evet, elbette müezzin de bazen yardım etti yaralılara. Ne yapsın müezzin? İçeri giren yaralıyı kovsun mu? Allah'a inanan biri böyle bir şey nasıl yapar? Evine giderken tesadüfen gazlanan yaşlılar da vardı camide. İnsaf edin ama. O ne bilsin kim terörist, kim masum? Allah aşkına teröristin ne işi var aramızda? Hepimize bir bakın, teröriste benzeyenimiz var mı? Nasıl çıkıp gideyim ki? Sürekli gaz bombası atılıyordu dışarıda. İçeri sığınmasam ölmüştüm herhalde. Ne? Kaldırım taşı sökmek mi? Ben mi? Bu ellerle mi? Güldürmeyin beni çünkü gülecek halim yok. Hayır, yeğenim direnişçi değil. Bakın, yeğenim direnişçi falan olamaz. Türkiye'ye geldi ancak birkaç gün olmuştu. O Amerika'da doğdu büyüdü. Babası Türktür. Türkçeyi babasından öğrendiği kadar biliyor sadece. Taksim'de bir otelde kalıyorduk çünkü evim aylardır kapalıydı. Çocuğu toz eve sokmak istemedim. İnanmıyorsanız otelin adını vereyim, sorun. Yetti ama hep aynı soruları duymaktan bıktım. Bakın ben denizci değilim. Protestocu ya da hükümet düşmanı değilim. Başbakan alıp veremediğim yok. Zaten burada bile değildim bir yıldır. Ama benden illa terörist edip yaratacaksanız yapın gitsin. Çünkü çok uykum var. Sokun beni bir hücreye. Orada kıvrılır uyurum hiç olmazsa. Polise nasıl konuşulur ben bilemem. Başım ilk defa geliyor böyle bir şey. Avukatımı istiyorum. Avukatıma telefon etme hakkım olmalı. Avukatımı aramak istiyorum. Avukatım. Bitti, bazı kağıtları imzaladım. Karakoldan çıktım. Yangın yerine dönmüş sokaklarda hızlı adımlarla otele yürüdüm. Üçüncü kata çıkıp odamın kapısını tıkladım. Defne açtı. Hortlak görmüş gibi bir çığlık attı. Sarıldık birbirimize ve ikimiz de hıçkırarak ağlamaya başladık. Duşumu aldıktan sonra yatağımıza yan yana uzanıyorduk. Çok korktum hala dedi. Öldüğünü zannettim. Daha neler? Geliyorum dedin, gelmedin. Sana ulaşamadım. Resepsiyondakilerden yardım istedim. Birkaç hastane ve karakola telefon ettiler. Yoksun, yoksun. Bir daha yapma bunu bana. Şimdi anladın mı beni? Anladım hala. Sarıldım Defne'ye. Öylece yattık bir süre. Çarşafın altına daha girmeden uyuyakalmışız. Uyandığımızda birbirimize sırtımızı dönmüş, kırılmış yatıyorduk ve saat öğleden sonra 2'ye geliyordu. Kurt gibi acıkmıştık. Giyinip yemek için aşağı indik. Otelin kapının önüne çıktım. Hayret, polis falan yoktu. Defne yanıma geldi. Neyle karşılaşacağımızı bilmeden ürkek adımlarla yürüdük caddeye kadar. Normal bir gündü. Sonra otele geri döndük. Ben hesabı ödedim. Valizlerimizi aldık. Kapıya çarptığım taksiye binip eve gittik. Oh be, kabus bitmişti. Polislerin, biber gazlarının, tazyikli suların, göstericilerin, protestocuların, denizcilerin, çadırda yatan serseri çocukların, ağaç severlerin, her şeyin hepsinin uzağındaydık. Eve girince hemen televizyona yürüyüp açtım. Borsa %50'lik bir düşüş vardı. Oh olsun diyecektim, diyemedim. Buna bana diletmeyecek aklım vardı, Allah'a çok şükür. Sonraki birkaç günümüz Defne ile birlikte Defne'nin yeni hayatının şekilleneceği mahallede dolaşarak geçirdik. Yeğenime ara sokaklardan hem deniz kenarına hem de Nispetiye Caddesi'ne ulaşmayı, cadde üzerindeki kafelerin metronun yerine Levent Çarşısı'nın girişini çıktısını gösterdim. Odasına perdeli kumaşı bile seçtik. Yaz için Akmerkez'deki butiklerden ona birkaç giysi aldık. Evde birlikte yemekler pişirdik. Televizyonda film seyrettik ve en önemlisi bir süre boyunca internete başvurabileceğimiz fakülteleri sapladık. Aramızda kaçınılmaz olarak gezi olanlara dair birkaç şey konuşuyorduk ama çadırdaki arkadaşların lafını artık etmiyordu. Benim camide mahsur kaldığım gece çok korkmuştu belli ki. O hafta içinde komşum Nerim Hanım'ın anneannelerini ziyarete gelen torunlarıyla da tanıştı Defne. Efe ve Ercan yaşıtlarıydı. Nerim Hanım'ın Defne sayesinde oğlanlarının İngilizcelerini ilerletme projesi bir akşam yemeği olarak gerçekleşince hep birlikte hoş bir akşam geçirdik ve yemekten sonra gençler dondurma yemek üzerine çıkıp Etiler'deki kafelerden birine gittiler. Defne eve saat 12 sularında döndü ve müjdeyi verdi. Hala inanmayacaksın. Park yine eskisi gibi çadırlarla dolmuş. Başka şeyler de var. Pankartlar, yemek dağıtan büfeler, hem sonra her şey bedava orada. Meyve, kola, kek, börek, hepsi bedava. Ne işin vardı yine parkta diye bağırdım kendimi tutamayıp. Ben sana anlatmadım mı ölümden döndüğümü Defne? Sen beni ağlayarak sabaha kadar beklemedin mi? Park bitti, evimizdeyiz artık. Parka gitmek yok. Hala öyle bir yer değil artık orası. Her tarafta müzikler çalınıyor, şarkılar söyleniyor. Panayır gibi aynen, eğlenceli, renkli, ağaçları kesmekten vazgeçirmişler. Kavga bitmiş. Odana git Defne dedim. Yarın gel birlikte gidelim, sen de gör dedi. Yatağa yattığımda içinde bir sıkıntı vardı. Kabus geri dönüyormuş gibi bir his. Ertesi sabah kahvaltıda sabah haberlerini dinliyordum. Başbakan bilmem nerede konuşmuş, konuşması da Bezme Alem Camii'nde de atıfta bulunmuş. Kulak kesildim. Sarkısı insanlar, camiye ayakkabılarıyla girmişler. İçki içmişler. Uygusuz hareketlerde bulunmuşlar. Yok artık. Yalan diye bağırdım avazım çıktığı kadar. Hırsla zıpladım. Başka kanala geçtim. Yine aynı haber. Başka başka kanallarda hep aynı haber. Kanallar söz birliği etmişçesine başbakanın konuşmasının bu kısmını tekrar tekrar veriyorlardı. Ben de yalancılar, insafsızlar, Allah'tan korkmazlar diye avazım çıktığı kadar bağırıyordum. O gece o camide bulunmasam kesin inanacağım o gece içtenlikle anlatıyordu. Ama ben oradaydım. Hem de bütün gece. Kim uydurmuş bunları? Kim bu hain yalanlarını nakletmiş ona? Bağlayacaklarını bilmesem açacağım telefonu başbakanla. Sayın başbakanım, sizi kandırıyorlar. Ben gözlerimle gördüm. Öyle bir şey yok. Can pazarıydı orası, can pazarı diyeceğim. Birkaç genç doktor sabaha kadar saatlerce insan hayatını kurtardı orada. O camiye sığınmasak hepimiz gazdan vefat etmiştik diyeceğim bir başbakana. Gebertmiştik diyemeyeceğim için. Salona koşup balkona çıktım. Komşu uyanmışsa duygularımı bari onunla paylaşayım diye. Balkon kapısı sımsıkı örtülüydü. Perdesi de çekiliydi. Ben de kapıya koştum bu kez gazeteyi almaya. Gazetede vardı aynı haber. Okuyunca yine bağırdım kendimi tutamayarak. Yalan. Koskoca başbakan yalan söylemeyeceğine göre birileri ona yanlış bilgi veriyor olmalıydı ama niye? Halkı bölmek için mi? Pis bölücüler, hainler. Sonra Defne'yi gördüm. Gözleri fincan gibi açılmış üstüne geceliği mutfağın kapısında duruyordu. Hala neden bağırıyorsun böyle ne oldu dedi. Ah Defne uyandırdın mı kızım seni? Uyandırdın ama zarar yok ne oldu hala? Dilim var mı da anlatmaya utandım. Başbakan yalan anlatıyordu nasıl diyeydim. Sen beni nasıl bir memlekete getirdin diye sormaz mıydı bana? Gel kahvaltı et çay ister misin? Anlatmayacak mısın? Sonra. Kahvaltıdan sonra parka gidelim mi? Efe Ercan'la gelecekler. Gidelim olur dedim. Şaşırdı. Ama dün gece şiddetle itiraz ettiğim teklifi sabah niye kabul ettiğimi sormadı. Gelmedi üstüme. Bölüm sonu sayfa 200. Ayrım sonu.